Ayrım 13.
Sayfa 118. Zaman zaman her şeyin aynen anlattıkları gibi olduğuna inanmamızı rica ediyorlar ve onları kırmıyorum. Çünkü anlattıklarına tanıklık ettiklerine inanıyorum. O günlerde çöl kumlarını havalandıran, ateş saçan ve altında dağları eriten bir araç hayal etmek imkansızdı. Ancak Hiroşima'da olup bitenleri okuyan 20. yüzyıl insanları, Tevrat'ta Tanrı'nın görünmesi sırasında olanları kolayca kavrayabilir. Tevrat'ın suni tohumlama hakkında söyleyecekleri olacaktır elbette. Tanrı ya da tanrılar, dünyaya kozmik bir araçla inmişlerdi. Tohumlarıyla dünya yerlilerini dölleme işine hemen başlamışlar, bu deney için seçilen insanları hayvanlarla ilişki kuranlardan ve melezlerden ayırarak çöle yolculuk yapmalarını salık vermişlerdi. Onları orada bir bakıma karantinaya almışlardı. Açlık çekmemeleri için hoş kokulu ve tatlı yiyecekler veriyorlardı. Bir kuşak boyu çölde kalmaları gerekiyordu. Çıkış 19 bu konuda şunları söylüyor. Mısırlılara ne yaptım ve sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıdım ve sizi kendime getirdim gördünüz. Tanrıların genetik kodu çok iyi bildikleri doğruysa birçok bölümü saran esrar perdesi kendiliğinden kalkar. Söz gelişi tekvin 1,26-27. Ve Allah dedi, suretimizde benzeyişimize göre insan yapalım. Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı. Onu Allah'ın suretinde yarattı. Daha önce de belirttiğim gibi bir süre sonra Musa'nın tekvin 11,22'de anlattığı biçimde kadın yaratıldı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı. Tufandan kurtulan ve dünya soylarının dedesi olan Nuh, Bat Enoş'un döl yatağına tanrılar tarafından yerleştirilmişti. İbrahim'in karısı Sara, ilerlemiş yaşı yüzünden çocuk sahibi olamayınca tanrı tarafından ziyaret edilmiş ve dünyaya oğlu İshak'ı getirmiştir. Musa bu olayı Tekvin 21,1'de şöyle anlatıyor. Ve Rab demiş olduğu gibi Sara'yı ziyaret etti ve Rab Sara'ya söylemiş olduğu gibi etti ve Sara gebe kaldı ve İbrahim'e ihtiyarlığında bir oğul doğurdu. Rab peygamber Yeremya'ya, Yeremya 1,5'te bir sır veriyor. Ana karnında sana şekil vermeden önce seni tanıdım ve sen doğmadan önce seni takdis ettim. Yeremya'yı doğumdan önce tanıması, genetik koda göre programlandırmayı hatırlarsak gün gibi açık olur. Tevrat'taki birçok hikaye tanrıların dölleme işlemine değinir. Kanımca tanrılar özel bir soy yaratarak ileride dünya işlerini onlara emanet etmeyi tasarlamışlardı. Musa Tekvin 15,5'te bu soyun geleceğinden söz eder. Tanrı İbrahim'e, şimdi göklere bak ve eğer yıldızları sayabilirsen onları say, zürriyetin böyle olacaktır. Ama Leviler 20,24'e göre tohum bireyselliğini korumalıdır. Ben sizi milletlerden ayırt eden Allah'ınız Rabbim. Ancak tanrıların bu yaratıklar yüzünden başları dertten kurtulmuyordu. Çünkü yarattıkları varlıklar hayvanlarla çiftleşmek alışkanlığından bir türlü sıyrılamıyorlardı. Sonunda Musa geri dönme eğiliminde olanları uyardı ve cezalandırılacaklarını söyledi. Leviler 18-23 ve devamı. Ve hiçbir hayvanla kendini murdar etmek için yatmayacaksın. Ve bir kadın hayvanla yatmak için onun önünde durmayacak, bu rezalettir. Bu şeylerin hiçbiriyle kendinizi murdar etmeyin. Çünkü önünüzden kovmakta olduğum milletler, bütün bu şeylerle murdardırlar ve memleket murdardır. Bunun için onun üzerinde kendi fesadını arıyorum ve memleket kendi halkını kusuyor. Onun için kanun ve hükümlerimi tutacaksınız. Günah işleyenlere verilen cezalar çok ağırdı. Öyle olmaları da gerekmekteydi. Çünkü hayvanlarla cinsel ilişki kurmak günlük olaylardandı. Yine Leviler 20,15-16'da Musa'nın verdiği cezalar anlatılıyor. Ve bir hayvanla yatan adam mutlaka öldürülecektir. Hayvanı da öldüreceksiniz. Ve bir kadın bir hayvana yaklaşmak üzere onun yanına giderse, kadını ve hayvanı öldüreceksin. Mutlaka öldürülecekler. Seçilmiş insanlar sonunda bu cinsel sapıklıklarından kurtulacaklardı. Ama çölde, karantinada geçirilen 40 yılın ardından sonra gelen kuşak hayvanlarla çiftleşme düşüncesinden bile tiksinir olacaktı. Yani tanrılar genetik olarak programlandırdıkları yüksek insanlar yararına yarı insan yarı hayvanlara karşı verdikleri zorlu savaşı kazanacaklardı. Yine de vaat edilmiş topraklara yalnız yeni kuşağın dönmesine izin vereceklerdi. Bu konuda bakın sayılar 14,29,30'da neler deniyor. Leşleriniz bu çölde düşecek ve sizden bütün sayılanlar, bütün sayınıza göre bana karşı söylenen 20 yaşında ve ondan yukarıda olanlar, gerçekten oraya gitmeyeceksiniz. Ancak aynı kesin kurallar vaat edilmiş topraklardaki hayat için de geçerliydi. Yeşu 23,7-12-13 ve sizinle kalan bu milletler arasına karışmayacaksınız. Ve onlar size ve siz onlara karışırsanız, iyi bilesiniz ki Allah Rab bu milletleri artık kovmayacaktır. Onlar sizin için kement ve tuzak ve böğürlerinizde üyendire ve gözlerinizde diken olacaklardır. Vaat edilen topraklara girişten sonra da kurallar çok sıkıydı. Hayvanlarla kurulan ilişkiler ancak yeni kanunlarla önlenebiliyordu. Tanrılar başkalaşıma uğrattıkları insanlara çok kesin sağlık öğütleri veriyorlardı. Levililer 12,2-4. Bir adamda bedenin derisinde şiş yahut kabuk yahut parlak leke olup bedenin derisinde cüzzam hastalığı haline alırsa o zaman kahin Harun'a yahut kahin olan oğullarından birisine götürülecektir. Ve kahin bedenin derisinden olan hastalığı görecek. Eğer hasta olan yerde kıl ağarmışsa ve hasta olan yerin görünüşü bedenin derisinden derinse cüzzam hastalığıdır. Ve eğer parlak leke bedenin derisinden beyazsa ve görünüşü deriden derin değilse ve kılı ağarmamışsa o zaman kahin hasta olanı 7 gün kapayacaktır. Tanrılar yani bilinmeyen akıllı yaratıklar yeni insanlara hastalıklara teşhis koymayı ve burada olduğu gibi hastayı tecrit etmeyi öğrenmişlerdi. Levililer 15,4-12'de mikroptan arıtma işlemleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Akıntısı olan adamın üzerine yattığı her yatak murdar olacaktır ve üzerine oturduğu her şey murdar olacaktır. Ve onun yatağına her kim dokunursa esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak. Ve akıntısı olanın oturmuş olduğu herhangi bir şeyin üzerinde oturan esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak. Ve onun bedenine dokunan esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak. Ve akıntısı olan tahir bir adama tükürürse o zaman o adam esvabını yıkayacak ve suda yıkanacak. Ve akıntısı olanın üzerine bindiği her eğer murdar olacaktır. Ve kendisinin altında bulunan herhangi bir şeye dokunan murdar olacaktır. Ve akıntısı olanın dokunduğu toprak kap parçalanacak. Bütün bunlar ultramodern sağlık tedbirleridir. Ancak uzak geçmişte bu bilgiler nereden edinilmişti? 1969 modeli gözlüklerimi takarak okumaya çalışırsak olup bitenleri görebiliriz. Tanrılar uzaydan geldiler. Tanrılar kimi yaratıkları seçerek döllediler. Tanrılar genetik malzemelerini taşıyan yaratıklara gelişme yeteneğindeki bir uygarlık için gereken kuralları ve öğütleri verdiler. Tanrılar eski yaşayış biçimlerine dönenleri yok ettiler. Tanrılar seçilmişlere çok geniş sağlık, tıp ve teknoloji bilgileri aktardılar. Tanrılar yazma sanatını ve arpa yetiştirme yöntemlerini öğrettiler. Görüşlerimi dizerken kronolojik sırayı bilerek göz önünde tutmadım. Tevrat kitapları bir dinin oluşumunu gösteren basamaklardır. Zamanın tarihsel akışını göstermezler. Daha eski halkların kitaplarıyla yapılan karşılaştırmalar, Tevrat'ın ilk 5 kitabında anlatılan olayların, teolojistlerin belirttiği zamanlarda geçmediğini ortaya koymuştur. Tevrat kanunlar, uygarlık için gerekli pratik öğütler, mitler ve gerçek tarih parçalarından oluşan güzel bir koleksiyondur. Bu koleksiyon dinsel okurların yüzyıllardır kafa yordukları çözülmemiş bilmecelerin yanında her şeye kadir, iyi ve her yerde bulunan bir tanrı kavramıyla kesinlikle uzlaşmayacak pek çok olguyu da içerir. Temel sorun şudur, her şeye kadir bir tanrı nasıl yanlış yapabilir? İnsanı yaratıp beğendikten bir süre sonra yaptığına pişman olan bir tanrıya nasıl kadiri mutlak diyebiliriz? Tekvin 1,31 ile tekvin 6,6'yı karşılaştıralım. Ve Allah yaptığı her şeyi gördü ve işte çok iyi idi. Ve Allah yeryüzünde adamı yaptığına pişman oldu ve yüreğinde acı duydu. İnsanı yaratan Tanrı onu yok etmeye karar verdi ve sık sık da yok etti. Neden? Kalıtımsal günah kavramı da bana tutarsız görünüyor. İnsanı yaratan Tanrı'nın yarattığı şeyin günahkar olacağını bilmesi gerekirdi. Bilmiyorsa nasıl her şeye kadir olabilirdi? Tanrı günahlarından ötürü Adem'le Havva'yı cezalandırmakla kalmamış, onların soyundan gelen masum insanlara da ceza vermişti. Oysa onların çocuklarının çocukları bu günahlarla ilişkili değildi. Hatta olanları bilmiyorlardı bile. Yoksa Tanrı gazabını masumların kanıyla yatıştırmak mı istemişti? Sonsuz iyilikte bir Tanrı'nın intikam duyguları taşıyabileceğini sanmıyorum. Ayrıca her şeye kadir bir Tanrı'nın, masum oğullarından birinin, dünyadaki günahların bağışlanması uğruna korkunç biçimde öldürülmesine nasıl göz yumabildiğini aklım almıyor. Bu soruları sorarken büyük dinlere kara sürmek ya da karşı çıkmak amacını gütmüyorum. Bütün bu çelişkileri göstermemin nedeni, evrenin büyük tanrısının efsaneleri, mitleri ve dinleri dolduran ve hayvandan insana doğru olan başkalaşımı etkileyen tanrılarla hiçbir ortak yanının bulunmadığına inanmamdır. Art arda gelen bu edebi deliller, Michel Equien Montaigne 1533-1592'nin tanınmış filozoflara verdiği söylemin kapanış cümlesini hatırlatıyor. Baylar, benim bütün yaptığım önceden toplanmış çiçeklerden bir demet oluşturmaktır. Çiçekleri birbirine tutturacak ipi sağlamaktan başka hiçbir katkım olmamıştır. Her şeyin temeline inmem, kaynakları harfi harfine almamamı rica eden mektuplar gönderilmesine yol açtı. Ancak babalarımız 2000 yıl boyunca kutsal kitaba kelime kelime bağlı kalmak zorundaydılar. Kuşkularını açıklamaya kalkıştıkları anda korkunç tepkiler göreceklerini bilirlerdi. Bugünse bir takım sorunları ve tartışılabilir noktaları göz önüne sermek, daha bir hoşgörüyle karşılandığı için sorular sormayı sürdüreceğim. Neden Tanrı ve melekleri ateş, duman, deprem, gürültü, şimşek ve rüzgar gibi olaylarla birlikte görünürlerdi? 2000 yılın diyalektik eğitim sürecindeki apaçık delillerde filizlenebilecek cesur ve hayalden hareket eden açıklamalar yapılmaktadır. Ancak esrarengiz gerçek olarak kabul edebilme cesaretini kendinde bulan var mıdır? İsviçreli Profesör Doktor Otmar Kehl bu olayları ideogram olarak nitelerken Profesör Lindborg bunların tanrısal deneyler olduğunu savunur. Tevrat bilginlerinden Doktor A. Gülon hepsini doğal olaylar olarak yorumladığı halde Doktor W. Beyerlin hemen hepsinde İsraillilerin dinsel bayram geleneklerinden parçalar bulur. Bilginlerin açıklamaları mı? Bunlarda çelişkiden başka bir şey göremiyorum. Ama genç kuşaktaki düşünce değişimini mutluluk verici buluyorum. Doktor Fritz Dumermat, Basle'deki Teoloji Fakültesinin dergisinde No 21/1965 şunları yazmıştı. Yakından incelendiğinde söz konusu bilgilerin meteorolojik ya da volkanik türden doğal olaylarla bağdaştırılamayacağı açığa çıkar. Kutsal kitap üzerindeki araştırmalarda gelişme kaydedilmesi isteniyorsa, değerlendirmelerin yeni bir görüş açısından yapılması yerinde olur. Bilinmeyen akıllı yaratıkların yalnızca yeni insanları düşündüklerini ve gözettiklerini sanmıyorum. Her ne kadar henüz araştırmalarla ispatlanmadıysa da, tanrıların dünyada büyük çapta gerek duydukları bir maddenin varlığından kuşkulandıkları ve onu aradıkları ileri sürülebilir. Acaba bu uzay gemileri için yakıt mıydı? Bir takım deliller evrime yardımcı oldukları için tanrılara armağanlar verildiğini göstermektedirler. Çıkış 25,2, yanlış yorumlara yol açabilecek takdimelerden söz eder. Uzman Alman çevirmenleri takdimelerin kaldırılan ve bir şeyin içine itilen nesneler olabileceğini söylemişlerdi. Musa Çıkış 15,2-7'de şunları söylüyor. Ve Rab Musa'ya söyleyip dedi. İsrailoğullarına bana takdime getirsinler diye söyle. Yüreğinden veren her adamdan benim takdimimi alacaksınız. Ve onlardan alacağınız takdimeler şudur. Altın ve gümüş ve tunç ve lacivert ve erguvani ve kırmızı ve ince keten ve keçi kılı ve kırmızı boyalı koç derileri ve yunus balığı derileri ve akasya ağaçları, akik taşları ve efod, rahiplerin giydiği önü süslü pelerin, için ve göğüslük için kakılacak taşlar, takdimeler getirilirken yanlışlık yapılmaması için liste ayrıntılarıyla belirtiliyordu. Bunu sayılar 31,50-54'te buluyoruz. Ve her birimiz Rabbin takdimesi olarak altın eşya, ayak halkaları ve bilezikleri, yüzükler, küpeler ve gerdanlıklar getirdik. Ve Rabbe arz edilen kaldırma takdimesi altınının hepsi 10 altın 1750 şekeldi. Eski İsraillilerin ağırlık birimi 14 gram karşılığı. Ve Musa ile kahin Eleazar altını aldılar ve Rabbin önünde İsrailoğulları için anılma olarak getirdiler. Ancak İsrail Tanrısı dünya çocuklarına yaptığı iyiliğin karşılığını beklememeliydi. Armağanların kahinler için olmadığı ise belliydi. Çünkü armağanları toplama ve sunma görevi onlara verilmişti. Takdimeler tanrıların aktardıkları bilgilere karşılık istedikleri armağanlar mıydı? Eski kaynaklar tanrıların gezegenimizde sonsuza kadar kalmaya istekli olmadıkları izlenimini verirler. Tasarlarını uyguladıktan sonra uzun süre ortadan kaybolmaktadırlar. Ancak yoklukları sırasında yarattıkları varlıkları korumak için çareler düşünmektedirler. Olağanüstü yeteneklere sahip olduklarına göre bu gözetim işinde teknolojiden yararlandıkları ileri sürülebilir. Tanrıların yoklukları sırasında peygamberlerin Samuel 1,3,1'de anlatıldığı biçimde Tanrı'dan öğüt ve yardım istemeleri olağandı. Ve çocuk Samuel elinin önünde Rabbe hizmet ediyordu. Ve o günlerde Rabbin kelamı seyrekti, sık sık rüyet olmuyordu. Yani Tanrı pek sık cevap vermiyordu. Yeni insanlar korunmasız bırakılmıyorlardı. Kitaplar yüksek emirler uyarınca seçilmişleri koruyan Tanrıların hizmetçilerinden söz ederler. Bunlar robotlar mıydı? Gılgamış destanı, Enkidu ve Gılgamış ile canavar Chuvava arasındaki çarpışmayı anlatır. Enkidu ve Gılgamış'ın mızrakları ve baltaları parıldayan canavara hiç zarar vermeden çarpıp düşerler. Tanrıların yaşadıkları yerleri tek elle ve büyük başarıyla koruyan Chuvava'nın arkasında bir kapı, gök gürültüsü gibi bir insan sesiyle konuşmaktadır. Akıllı Enkidu, Chuvava'nın zayıf yanını yakalar ve onu etkisiz kılar. Chuvava ne tanrı ne de insandır. Bu sonuca James Pritchard'ın 1950'de yayınlanan Eski Yakın Doğu Kitapları adlı yapıtında yer alan bir dizi tablette yazılanlara dayanarak varıyoruz. Bu adamı eğer adamsa yok edene kadar, bu tanrıyı eğer tanrıysa öldürene kadar kente adımımı atmayacağım. Ey efendim Gılgamış'a, bu şeyi görmeyen dehşete düşmemiş demektir. Ben ki bu adamı gördüm, dehşet içindeyim. Dişleri ejder dişi gibiydi, yüzü aslan yüzü gibi. Bu bir robotla yapılan çarpışmanın anlatımı değil midir? Enkidu makineyi durduran kolu bulup robotu hareketsiz mi kılmıştı? N.S. Kramer'in bir çevirisi de tanrıların hizmetçilerinin programlanmış robotlar olduğu konusundaki kuşkularımı güçlendiriyor. İnanmaya, tanrıça eşlik edenler, yemek bilmeyen, su bilmeyen, kurulu sofraya oturmayan, verilen suyu içmeyen varlıklardı. Sümer ve Asur tabletleri sık sık yemek yemeyen, su içmeyen varlıklardan söz ederler. Bu garip canavarlar kimi zaman uçan aslanlar, ateş kusan ejderler ya da tanrıların parlak yumurtaları olarak nitelendirilirler. Tanrılar tarafından bırakılmış koruyuculara eski Yunan hikayelerinde de rastlarız. Herkül'ün hikayesinde aydan düşen ve hiçbir insan silahını yaralayamadığı Nemea aslanının sözü edilir. Bir başka hikaye, hiç uyumayan ve silah olarak ateş ve korku verici tıslamalar kullanan ejder Ladon'u anlatır. Robotlar kutsal kitapta da karşımıza çıkarlar. Lut ailesini Sodom ve Gomorra felaketinden kurtaranlar başka ne olabilirlerdi? Seçilmiş insanlara savaşları sırasında yardım eden Tanrı'nın kollarına nasıl bir anlam verebiliriz? Musa çıkış 23,20-21'de Tanrı'nın buyrukları üzerine yardım eden bir meleği anlatıyor. İşte ben, yolda seni korumak için ve hazırladığım yere seni getirmek üzere önünden bir melek gönderiyorum. Onun karşısında sakının ve onun sözünü dinleyin. Ona karşı koymayın. Çünkü suçunuzu bağışlamayacaktır. Çünkü benim ismim ondadır. Bence kendisini yapanın adını ya da aklını taşıyan ve programı dışına sapamayan tek şey bir robottur. Okul sıralarındayken Tekvin 28,12'de anlatılan Yakup'un serüveni çok hoşuma giderdi. Yakup bir akşam düşünde tepesi göklere varan bir merdiven ve ona tırmanan Tanrı'nın meleklerini görmüştü. Uzay gemisine mal yükleyen Tanrı'nın hizmetçileri Yakup'u görünce şaşırmışlar mıydı? Yakup'un serüveni yaşanmış bir olay mıydı? Cüretli iddialarımı denetlemek isteyen okurlarım, eski kitaplarda söze edilen ejderlerin yerine bugün anladığımız biçimleriyle robotları koyarak okusunlar. Anlaşılamayanın nasıl ansızın anlaşılır duruma girdiğini göreceklerdir. Açıklamaya çalıştığım kuramların vahşice saldırılara uğrayacağını biliyorum. Bilinmeyen akıllı yaratıklar hayvanlığa ve doğal olmayan cinsel ilişkilere bir son verebilmişler miydi? Yeni bir insan türü akıllı yaratıklardan uygar toplu hayatı düzenleyecek emirler almış mıydı? Bilinmeyen akıllı yaratıklar görevlerini tamamladıktan sonra uzayda kaybolmuş, ancak artlarında yeni insanı koruyup denetleyecek gözcüler bırakmışlar mıydı? Ve bu gözcüler robot ve otomat mıydı? Bir zamanlar mitlerin, efsanelerin ve söylentilerin arkasına gizlenmiş gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyorum. İşte tartışılamayacak kadar kesin birkaç olgu. Tibetliler ve Hindular evrene dünya soyunun anası derlerdi. Malekula, yeni Hebridler, yerlileri ilk insan soyunun göklerin oğullarından geldiğini belirtirler. Kızılderililer, gök gürültüsü kuşunun soyundan geldiklerini söylerler. İnkalar, güneşin oğulları olduklarına inanırlardı. Rapa Nui'ler, kökenlerini kuş adamlara kadar uzatırlar. Mayaların, Pleiades'in çocukları oldukları söylenir. Tötonlar, atalarının uçan Vanen'le birlikte geldiklerini ileri sürerler. Hintliler, üçü de göklerde ateş gemileriyle dolaşan Indra, Gurkha ve Bihima'dan geldiklerine inanırlar. Enok ve Elyah bir ateş arabasına binip kaybolmuşlardı. Güney Denizi adalıları, göklerden kocaman, parlak bir yumurtayla gelen gök tanrısı Tangaloa'nın soyundan olduklarını söylerler. Bütün bu soy hikayelerinde ortak olan tek bir öz vardır. Tanrılar gelir, dölleyecekleri ve murdar olanlardan ayıracakları bir grubu seçer, onlara pek çok çağdaş bilgi aktardıktan sonra ya bir süre için ya da ebediyen kaybolurlar. Karl F. Kohlenberg, Völker Kunde adlı kitabında şimdi karşı karşıya olduğumuz durumu anlatır. Sınırlı bilgilerimizle gerçek anlamını hala açıklayamadığımız bir gelenekler kargaşası, insanın kökeni bilmecesi, tanrıların bilmecesi. Tanrıların bilmecesine bir şey daha eklemek isterim. İlk kitabımda görecelik kuramından, temel roket formülünden ve yıldızlar arası uzay yolculuğunda ortaya çıkan zaman kaymasından söz etmiştim. Işık hızının hemen altında yol alan bir uzay gemisindeki kişilere göre zamanın kalktıkları gezegendekinden çok daha yavaş geçtiğini görmüştük. Birbirinden bağımsız olan en eski yazıların hiç durmadan tanrıların zamanının bizimkinden farklı olduğunu belirtmeleri yalnızca bir rastlantı mıdır? Koca bir insan kuşağının gelip geçmesi Hint tanrısı Vishnu için yalnızca bir andı. Tarih öncesi Çin'in her efsanevi imparatoru tanrısal bir hükümdardı ve 18 bin dünya yılı süren ömrü boyunca ateş kusan ejderlerle göklerde gezerdi. Gerçekten de ilk tanrısal hükümdar Panku, uzayın çevresinde 2 milyon 229 bin yıl önce dolaşmıştı. Tevrat bile Tanrı'nın elinde her şeyin zaman, zamanlar ve zamanın bölünmesinden ibaret olduğunu belirtir. Bunun en güzel örneği Mezmur 109,4'tedir. Çünkü senin gözünde bin yıl, geçen dünkü gün ve bir gece nöbeti gibidir. 12. Bölüm. Sorular, sorular ve yine sorular. Çok eski geleneklerin dışa vurdukları belirtiler geçen bin yıl boyunca yanlış mı anlaşılmıştı? Açıklama ve yorumlama çabalarımız yanlış yolda mıdır? Geçmişte ve bugün gözümüzün önünde bulunanları gerçekte olduklarından daha mı karmaşık yaptık? Apaçık olan pratik ve teknik buyruklar, dinsel ve felsefi sırlar içinde ters yorumlanıp açıklıklarını kayıp mı etmişlerdi? Dinlerde ve mitlerde biriken söylentiler, geçen 1000 yıl içinde sanıldığından daha az esrarengiz ve daha çok pratik midirler? Buldozerler var olan tarih öncesi kalıntıları parçalayıp yok etmeden önce, bunların bize anlatmak istediklerini öğrenebilecek miyiz? Arkeologlar, Töteburger ormanındaki ekstern taşları adı verilen kum taşı tepelerinde ne zaman kesitler yapacaklardır? Geniş araştırma gruplarına Marip dolaylarındaki bölgelerde araştırma yapma izni ne zaman verilecektir? Lut Gölü'ndeki sualtı radyasyonunun modern araçlarla ölçülmesine ne zaman başlanacaktır? Arkeologlar, Kefren ve öteki piramitlerin altlarını araştırmaya ne zaman girişeceklerdir? Tiahu Anaku'daki yükseltileri örten toprak tabakası, altlarındaki sırları öğrenmemize imkan verecek biçimde ne zaman kaldırılacaktır? Bilgiye susamış araştırıcılar, sahradaki kazılarına daha ne kadar yardım ve destekten yoksun devam edeceklerdir? Geniş çölü kısa sürelerde de olsa incelemek için helikopterler bu kişilerin emrine ne zaman verilecektir? Nazca düzlüğünde kimyasal izlerin analizleri ne zaman başlayacaktır? Amatör ülkücüler, Guatemala ve Honduras ormanlarındaki kalıntıları kurtarmak için daha ne kadar tek başlarına çalışacaklardır? Zimbabwe'de Güney Rodezya, derin kazılar ne zaman başlayacaktır? Değişik kıtalardaki ilkel kültürlerin esrarengiz kalıntıları arasındaki coğrafi ve jeodezik bağlantıları açığa çıkaracak bir haritacılık enstitüsüne para desteğini hangi uluslararası kuruluş sağlayacaktır? Uluslararası bir kuruluş, belki de UNESCO, dünyanın dört bir yanındaki kaya ve mağara resimlerini bir katalogda toplama kararını alacak mıdır? Göklerin krallığının kapılarını açacak anahtarların dünya üzerindeki birçok yerde bulunması mümkün değil midir? Binlerce yıldır bir körlük içinde miydik? Hala da öyle miyiz? Gerçekten de eski tanrılar bize her zaman kör ve sağır olduğumuzu, fakat bir gün gerçeği bileceğimizi söylüyorlardı. Çok çok eskilerden beri bütün dinler aradığımız takdirde tanrıları bulabileceğimizi ve bulduktan sonra dünyada ebedi barışın hüküm süreceğini ve cennete varabileceğimizi söylüyorlardı. Bu vaade inanmamamız için bir neden var mıdır? Belki de cennet sözünü bir başka dünyevi, hiç bitmeyen mutluluk olarak yorumlarken büyük bir hataya düşüyoruz. Belki de cennet yalnızca evren anlamına geliyordu. Tanrıları belirlenemeyen bir sonsuzlukta ummaktansa, onları ve bıraktıkları mesajları dünyada aramamız daha doğru olmaz mı? İnsanlığın bütün çağlarda özlemle aradığı ve dualar ettiği tanrılar, kendileriyle evrende buluşmamızı sağlayacak teknik öğütleri dünyamıza bırakmış olamazlar mı? İnsanlık tarihinin başlangıcından beri dünya sürekli savaşlara sahne olmaktadır. Acaba tanrılar dünya yerlilerinin kendi küçük gezegenlerini uzaydan görmenin derin etkisini benliklerinde duyarlarsa, dünyevi sorunların önemsizliğini kavrayacaklarını bildikleri için mi dünyada barış vaat etmişlerdi? Tanrılar dünyevi varlıkların uzayı tanıyınca ulusal bilinçlerinden sıyrılıp evreni anavatan kabul edeceklerini mi umuyorlardı? Evrenden bakıldığında bütün insanlar galaksinin ucundaki küçük üçüncü gezegenin yerlileri olacaklardır. Rus, Çinli, Amerikalı, Avrupalı, siyah ya da beyaz değil. İnsanlığın cennete gitme düşü gerçekleşecek midir? Tanrıların insana yıldızlara dönebileceklerini vaat ettikleri Tekvin 11:6'da bu apaçık görülür. Ve Rab dedi, ve yapmaya başladıkları şey budur. Ve şimdi yapmaya niyet ettiklerinden hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Ve öteki gezegenlerdeki akıllı yaratıklarla ilişki kurulduğu gün, Babil Kulesi'nin var olduğu günlerdeki gibi birbirimizle tek bir dille anlaşabileceğiz. Yeryüzünde bugün kullanılan 2976 dil, bölge dilleri olarak korunabilir. Ama bütün gezegenlerin bilginleri düşünce alışverişlerinde tek bir dil kullanacaklardır. Ama o zaman dünyamızın özenle korunan tanıdık görünüşü yerle bir olacak ve yeni kuşaklar hiçbir anlamı kalmayan son ulusal duyguları da bilinçlerinden silip atacaklardır. Yalnız bu nedenden ötürü, görünüşte hayali olan eski kitapların yorum ve açıklamalarını ve dünyanın dört bucağındaki somut kalıntıları çok büyük bir tarihsel dikkatle incelememiz gerektiğine inanıyorum. Tanrılar tarafından bırakılmış mesajları iyice sindirdiğimiz anda, uzak yıldızlardan gelen astronotlara duyduğumuz korku da silinecektir. Çünkü o zaman bu varlıkların bizle ortak bir yanları bulunduğunu öğrenmiş olacağız. Onlar da zamanın belirli bir noktasında yaratılmışlardı. Kitabın sonu, 15 Aralık 2001, sayfa 130.